Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Dan Harris'in %10 Daha Mutlu adlı kitabı, Anı. Kişisel gelişim ve mindfulness rehberi arasında duran, kuşkucu bir gazetecinin meditasyonla tanışmasını anlatır. Harris, 2004 yılında Good Morning America yayınında yaşadığı panik atağın ardından yoğun çalışma temposunu, madde kullanımını ve zihnindeki hiç durmayan iç konuşmayı yeniden değerlendirmeye başlar. Kitabın amacı, okura bütün sorunları çözen bir huzur vaadi sunmak değildir. Bunun yerine dikkat eğitimi ve meditasyonun insanı biraz daha sakin, odaklı ve daha az tepkisel hale getirebileceğini savunur. Harris, spiritüel söylemlere başlangıçta mesafeli yaklaşır, öğretmenler, bilim insanları ve kişisel gelişim figürleriyle yaptığı görüşmeleri eleştirel gözle aktarır. Bu yaklaşım, kitabı özellikle meditasyonu, soyut ya da günlük hayattan kopuk bulan okurlar için erişilebilir kılar. Ana fikir şudur, zihindeki düşünceleri susturmak zorunda değiliz, fakat onlara otomatik olarak teslim olmamayı öğrenebiliriz. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, canlı yayındaki panik atak, iç sesin maliyetini görünür kılar, kitabın çıkış noktası, Harris'in canlı yayında yaşadığı panik ataktır. Bu olay yalnızca utandırıcı bir mesleki kaza olarak ele alınmaz, uzun süredir biriken alışkanlıkların işareti haline gelir. Harris, rekabetçi haber ortamında ilerlemesini sağlayan hırsın, hızın ve kendini sürekli zorlamanın başka bir bedeli olduğunu fark eder. Zihin aynı anda başarı için araç, aynı zamanda stresin kaynağı olabilir. Kitaptaki iç ses, kişinin geçmiş hataları tekrar tekrar düşünmesine, geleceğe dair senaryolar üretmesine, gereksiz öfkeye kapılmasına ya da dürtüsel davranmasına yol açan sürekli yorum akışıdır. Harris'in anlatımı, bu iç konuşmayı kişiliğin değişmez özü gibi kabul etmenin sorunlu olduğunu gösterir. Düşünceler ortaya çıkar, fakat her düşünceye inanmak veya onu eyleme dönüştürmek gerekmez. Bu ayrım, kitabın pratik omurgasını oluşturur. Özellikle yüksek baskı altında çalışanların deneyiminde zihin hızını başarıyla eşitlemek yaygındır. Harris ise zihinsel hızın her zaman daha iyi karar anlamına gelmediğini ileri sürer. Panik atağın ardından başlayan araştırma, bir hastalığa tek çözüm arayışından çok kişinin kendi dikkatini ve tepkilerini tanımaya yönelik bir süreçtir. Bu kişisel başlangıç, kitabın tavsiyelerini soyut ilkeler yerine yaşanmış sonuçlar üzerinden tartışmasını sağlar. İkinci olarak, meditasyon. Düşünceleri yok etmek değil, dikkat kasını çalıştırmaktır. Harris'in en önemli düzeltmesi, meditasyonun zihni tamamen boşaltma çabası olmadığıdır. Zihnin düşünce üretmesi normaldir. Sorun, kaygı, öfke, planlama veya hayal kurma başladığında bunun farkına varmadan akışa sürüklenmektir. Temel uygulamada, kişi dikkati nefese yöneltir, zihin dağıldığında bunu fark eder ve yargılamadan yeniden nefese döner. Bu basit geri dönüş, başarısızlık değil, eğitimin kendisidir. Harris meditasyonu beyin için spor salonuna benzetirken, düzenli tekrarın dikkat ve farkındalık becerisini geliştirdiğini anlatır. Amaç, gündelik hayatta hiçbir duygunun yaşanmaması değildir. Amaç, bir e-posta, bir tartışma ya da stresli bir haber karşısında otomatik tepki vermeden önce küçük bir zihinsel alan açabilmektir. Bu alan, kişinin daha bilinçli karşılık vermesine imkan tanır. Kitap, kısa süreli uygulamaların sürdürülebilirlik açısından önemini de vurgular. Başlangıçta birkaç dakika ayırmak, iddialı ama bırakılması kolay programlardan daha gerçekçi olabilir. Bununla birlikte Harris, meditasyonu mucizevi bir tedavi gibi sunmaz. Uygulama, hayatın somut sorunlarını ortadan kaldırmaz. Yalnızca o sorunlarla karşılaşırken zihnin nasıl çalıştığını daha açık görmeye yardım eder. Bu ölçülü çerçeve, kitabın kuşkucu okura hitap eden yanıdır. Üçüncü olarak, hırsı terk etmeden daha az tepkisel olmak mümkündür. Kişisel gelişim ve meditasyon anlatılarında sık görülen itiraz şudur, sakinleşmek insanı daha az iddialı. Daha az üretken veya rekabete daha az uygun hale getirir mi? Harris bu soruyu kitabın merkezine yerleştirir. Kendi kariyerinde hırsın, merakın ve yüksek standartların önemli olduğunu kabul eder. Onun savı, bu özelliklerin bastırılması değil, daha az körlemesine işletilmesidir. Başarı isteği, kontrol edilmediğinde sürekli tatminsizlik, sabırsızlık ve tükenmeye dönüşebilir. Mindfulness ise, hırs ortaya çıktığında onun fark edilmesini sağlar. Böylece insan, zor bir hedef için çalışırken her anı zihinsel bir acil durum gibi yaşamamaya başlayabilir. Bu yaklaşım, kayıtsızlıkla sakinliği birbirinden ayırır. Kayıtsız kişi hedefe önem vermeyebilir. Daha dikkatli kişi ise hedefe önem verir, fakat kayıp korkusunun veya öfkenin davranışını yönetmesine daha az izin verir. Harris'in habercilik dünyasından gelen bakışı bu farkı somutlaştırır. Hızlı karar gerektiren işlerde duyguları yok saymak yerine, onların karar üzerindeki etkisini tanımak daha işlevsel olabilir. Kitap bu nedenle huzuru her koşulda iyi hissetmek olarak tanımlamaz. Daha çok, baskı altında bile zihinsel otomatik pilotu fark edebilme kapasitesi olarak ele alır. Bu çerçeve, rekabetçi iş hayatıyla meditasyon pratiği arasındaki zorunlu karşıtlığı azaltır. Dördüncü olarak, %10'luk ilerleme, dönüşüm vaadinden daha gerçekçi bir ölçüdür. Kitabın başlığındaki %10 ifadesi bilimsel bir ölçüm iddiası değildir. Harris bunu bilerek mütevazı bir hedef olarak kullanır. Meditasyonun insanı sürekli mutlu, kusursuz, sakin veya tüm sorunlardan bağımsız hale getireceği düşüncesine karşı çıkar. Bunun yerine daha iyi odaklanma, kısa süreli bir sakinlik, geçmişe takılıp kalmaktan daha çabuk çıkma ve daha az dürtüsel tepki verme gibi sınırlı ama anlamlı kazanımları öne çıkarır. Bu yaklaşım, küçük ilerlemelerin değerini anlatır. Örneğin bir tartışmada hemen karşı saldırıya geçmek yerine birkaç saniye durabilmek, ilişkilerde büyük sonuçlar doğurabilir. Sürekli telefona bakma dürtüsünü fark etmek, dikkatin tüm gün dağılmasını azaltabilir. Buradaki mekanizma, büyük bir kişilik değişimi değil, tekrar eden anlarda davranışa yön veren küçük farkındalık anlarıdır. Harris ayrıca alışkanlık değişiminde kendine karşı sert olmanın ters etki yaratabileceğini ima eder. Zihin dağıldığında ya da kişi eski tepkisine döndüğünde bunu yeni bir başarısızlık hikayesine çevirmek yerine fark edip yeniden başlamak gerekir. Bu tutum öz şefkatin uygulamadaki işlevini gösterir. %10'luk hedef özellikle hızlı sonuç ve kesin çözüm bekleyen kişisel gelişim dilinden ayrılır. Okuru büyük vaatler yerine düzenli denemeye, sonuçları da kendi deneyimi üzerinden dürüstçe değerlendirmeye çağırır. Son olarak kuşkuculuk, spiritüel iddiaları elemek için kitabın temel yöntemidir. Harris meditasyona hemen inanan biri olarak yazmaz. Başlangıçtaki önyargılarını, spiritüel çevrelerin abartılı vaatlerine duyduğu rahatsızlığı ve kişisel gelişim piyasasının tuhaf yönlerini açıkça anlatır. Bu tavır, kitabın anlatı gücünü arttırır, çünkü okurdan peşinen inanmasını istemez. Her, farklı öğretmenler, dini yaklaşımlar, gurular ve bilimsel çalışmalarla karşılaşırken hangilerinin kendi deneyiminde anlamlı olduğunu ayıklamaya çalışır. Sonunda onu ikna eden şey, karmaşık bir inanç sistemi değil, dikkat eğitiminin doğrudan uygulanabilir oluşudur. Bu noktada kitap, Budist gelenekten etkilenen mindfulness uygulamalarını din değiştirme çağrısı haline getirmez. Pratiğin seküler, günlük kullanıma uygun yönünü öne çıkarır. Ancak bu yaklaşımın bir sınırı da vardır. Kitap, kapsamlı bir meditasyon, el kitabı ya da akademik araştırmaların ayrıntılı incelemesi değildir. Esas olarak Harris'in deneyimi ve gazetecilik yolculuğu etrafında ilerler. Dolayısıyla düzenli uygulama talimatları veya klinik ruh sağlığı desteği arayanların ek kaynaklara ihtiyacı olabilir. Yine de kuşkuculuğun burada yapıcı bir rolü vardır. Okur, meditasyonu ne kutsallaştırmak ne de peşinen reddetmek zorundadır. Küçük bir uygulama deneyebilir, etkisini gözlemleyebilir ve vaatlerle gerçek sonuçları birbirinden ayırabilir. Kitabın ayırt edici gücü tam olarak bu sorgulayıcı ama açık tutumdur. Sonuç olarak %10 daha mutlu, özellikle yoğun çalışan, zihinsel geviş getirme yaşayan ve meditasyona karşı mesafeli duran okurlar için güçlü bir giriş kitabıdır. Haber, hukuk, finans, girişimcilik ya da benzeri baskılı alanlarda çalışanlar, kitabın hırs ile huzur arasında kurduğu ilişkiyi tanıdık bulabilir. Meditasyon deneyimi olmayanlar için de yararlıdır. Çünkü uygulamayı gizemli bir ritüel yerine dikkat becerisi olarak açıklar. Okurun kazanacağı temel yarar, düşünceleri gerçekliğin zorunlu emirleri gibi görmek yerine gelip geçen zihinsel olaylar olarak fark etmeye başlamasıdır. Bu farkındalık, stresli durumlarda hemen tepki vermek yerine kısa bir duraklama yaratabilir. Kitap, klinik kaygı, bağımlılık veya ciddi ruh sağlığı sorunları için profesyonel desteğin yerine geçmez. Ayrıca ayrıntılı bir pratik programı arayanlara tek başına yeterli gelmeyebilir. Buna karşılık benzer kişisel gelişim kitaplarından, aşırı kesin vaatlerden uzak durmasıyla ayrılır. Harris ne aydınlanma ne de sürekli mutluluk satar. kendi hatalarını, kuşkularını ve uygulamayla ilişkili dirençlerini saklamadan anlatır. Bu dürüstlük, meditasyonu ideal bir kimliğin işareti olmaktan çıkarır ve gündelik hayat içinde sınanabilecek bir araç haline getirir. Kitabın kalıcı değeri. Daha iyi bir hayatın her zaman köklü bir dönüşümle başlamayabileceğini, bazen yalnızca zihnin nereye gittiğini fark etmekle başlayabileceğini göstermesidir. Destek olmak isterseniz Dan Harris kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.